Ayrım 52. Locke Lamora'nın yalanları. Scott Lynch. Sayfa 483. Berancia kardeşler aralarında tek kelime etmeden 4 ışıltılı bıçakla hücuma kalktılar. Jean'ı bu sefer kurtaran şey rakiplerinin profesyonelliği oldu. Kadınlardan birinin çalım atarken diğerinin gerçekten saldıracağını hamle gerçekleşmeden önce tahmin etti. Soldaki kardeş burnu kırık olan sağdakinden yarım saniye önce saldırdı. Jean sol nacağıyla gard alırken dosdoğru soldakinin yoluna çıktı. Gözleri şaşkınlıkla kocaman açılan diğer kardeş, Jean'ın daha yeni terk ettiği yere hamle yaptı ve Jean sağ nacağını elinin tersiyle oraya doğru savurdu. Nacağın arkasındaki topuz kadının kafasının tepesine denk geldi. Islak bir çatırtı duyuldu ve rakibi sertçe yere yığılırken artık tutmaz olan parmaklarındaki bıçaklar düştü. Geriye kalan kardeş bir çığlık attı ve Jean'ın kendi hatası o anda başına dert açtı. Bir çalım çok küçük bir çabayla ölümcül bir vuruş haline getirilebilirdi. Jean sağdaki silahını tekrar kaldırdığı sırada kadın bıçaklarını savurdu. Jean onlardan birini nacağıyla karşılamasına rağmen diğeri sağ göğsünün hemen altındaki kaburgalarını yakıcı bir acıyla sıyırarak oradaki deri, yağ ve kas tabakasını yardı. Jean'ın ağzından bir acı nidası kaçtı ve kadın karnına attığı bir tekmeyle onu tökezletti. Jean yere sırt üstü devrildi. Yüzünden ve boynundan aşağı kanlar akan, gözleri akkor halinde bir nefretle dolu olan kadın hiç vakit kaybetmeden onun tepesine bindi. O aşağıya hamle yaparken Jean da iki bacağıyla birden tekme attı. Ciğerlerindeki hava bir anda boşalan kadın geriye uçtu. Fakat Jean'ın sağ pazısında keskin bir acı belirdi ve sağ baldırına sanki ateşten bir çizgi çekildi. Kahretsin! Jean kadını tam da bıçaklarını saplarken geriye itmişti ve rakibi baldırının üst kısmı boyunca zigzaklı bir yarık açmıştı. Hem de Jean'ın yardımıyla. Koca adam inledi. Dövüşü çabucak bitirmezse kan kaybı hayatta kalan kardeşin bıçakları kadar etkili bir biçimde onu canından edecekti. Berancia daha şimdiden ayağa kalkmıştı. Tanrılar aşkına amma da hızlı. Jean dizlerinin üstünde doğrulurken sağ taraftaki kaburgaları boyunca müthiş bir acı hissetti. Karnından ve bacağından boşalan sıcak ıslaklığın farkındaydı. O ıslaklık zamanının azaldığını gösteriyordu. Berancia tekrar hücuma geçti. Kızıl ışık bir kez daha çelikten yansıdı ve Jean son hamlesini yaptı. Sağ kolu düzgün bir atış yapabilecek kadar güçlü değil gibiydi. O da bu yüzden ters bir bilek hareketiyle sağ nacağını kadının direkt suratına fırlattı. Nacak öldürmek bir yana yaralayacak kadar bir de hızlı değildi. Yine de kadın bir saniyeliğine irkildi ve bu kadarı yetti. Jean sol nacağını rakibinin sağ dizine doğru yanlamasına savurdu. Diz hayatı boyunca hatırladığı en tatmin edici çatırtıyla kırıldı. Berancia sendeledi. Hızlı bir asılışın ve yine elin tersiyle yapılan bir savuruşun ardından nacağın yalımı diğer dizinin derinliklerine kadar saplandı. Tam o anda kadının bıçakları Jean'ın üstüne geldi ve genç adam kendini yana attı. Çelik ıslık çalarak kulağının dibinden geçerken ağırlığını daha fazla bacaklarına veremeyen kullanıcısı öne devrildi. Kadın bir kez daha haykırdı. Jean sağına doğru birkaç defa yuvarlandı. Kararı akıllıcaydı. Sağ yanını tutarak zar zor ayağa kalktığında hayattaki kız kardeşin bir bıçağını hala havada tutarak kendisine doğru süründüğünü gördü.
''Çok kan kaybediyorsun Tannen. Geceyi sağ atlatamayacaksın. Seni gidi kahrolası piç.''
''Doğrusu centilmen piç olacaktı.'' dedi genç adam. ''Evet belki atlatamam ama ne var biliyor musun? Kalo ve Galdo Sansa şu anda sana kahkahalarla gülüyorlar seri kaltak.''
Jean sol kolunu geri çekip diğer nacağını da fırlattı. Bu seferki arkasına tüm kuvvetini ve nefretini koyduğu gerçek bir ateşti. Silahın yalımı Berancia'nın iki kaşının arasına saplandı. Kadın mümkün olan en büyük hayret ifadesiyle yüzü koyun kapaklandı ve yırtık bir bez bebek misali öylece kaldı. Jean düşünerek vakit harcamadı, yere diz çöktü ve devirdiği ilk kız kardeşin durumunu kontrol etti.
Kadının kulaklarından ve burnundan akan koyu renkli kan ona vuruşunun görevini başarmış olduğunu gösterdi. Bunun ardından nacaklarını topladı ve kız kardeşlerden birinin yağmurluğunu giyip kukuletayı taktı. Başı dönüyor, daha önce de tecrübe etme talihsizliğini yaşadı, kan kaybının tüm belirtilerini gösteriyordu. Kız kardeşlerin cesetlerini yere düşmüş nur kürelerinin ışığında bıraktı ve sendeleyerek tekrar geceye çıktı. Belanın eksik olmadığı kazandan uzak duracak ve ahşap çöplüğe dosdoğru kat ederek kuzeye gidecekti. Kül düştüğündeki barakaya ulaşabilirse İbelius orada olacaktı. İbelius onu tedavi etmenin bir yolunu bulurdu. Yine de it baytarı kendisine de bir merhem sürmeye kalkarsa muhtemelen adamın parmaklarını kırardı. 5. Kısım. Donna Vorchenza gece yarısını Kehribar cam kulesinin tepesindeki solaryumda en gözde koltuğunda oturup o akşamki notları inceleyerek geçiriyordu. Barsabi'nin tahtına geçerken Gri Kral'ın çıkardığı ve hala da sürmekte olan ihtilafa dair raporlar vardı. Terk edilmiş binalarda gırtlağı kesik başka hırsızlar da bulunmuştu. Vorchenza başını iki yana salladı. Böyle bir kargaşa, Kamor'un belası meselesine ait bir sonuca bağlanmak üzereyken ihtiyaç duyduğu son şeydi. Ayrıca Ratsa çetelerdeki yarım düzine casusunu bulup sürgün etmişti ve bu bile tek başına fazlasıyla endişe vericiydi. Üstelik adamlarından hiçbiri diğerlerinin casusluğundan haberdar değildi. Yani ya hepsi de Vorchenza'nın düşündüğünden daha beceriksizdi ya da Ratsa olağanüstü bir gözlem yeteneğine sahipti. Bir diğer ihtimal de sokaktaki casuslardan daha üst seviyelerde bir güvenlik ihlali olmasıydı. Kahretsin. Hem herif ne diye onları yakaladığı yerde öldürmeyip de sürgüne göndermişti ki? Yoksa Vorchenza'yı kışkırtmaktan kaçınmaya mı çalışıyordu? Eğer öyleyse amacına kesinlikle ulaşamamıştı. Şu Caparazza'ya çok açık bir mesaj göndermenin vakti gelmişti. Vorchenza onu Stefan'la görüşmeye çağıracak, 40 veya 50 siyah ceketliyle de ne demek istediğini vurgulayacaktı. Tam o esnada solaryumun karmaşık kilidi tıkırdadı ve kapı kayarak açıldı. Stefan'ın bu gece geri dönmesini beklemiyordu. Yine de bu talihli bir tesadüftü. Ratsa meselesi hakkındaki düşüncelerini onunla paylaşabilirdi. Solaryuma giren adam Stephen Reinhardt değildi. Haşin görünümlü yabancı, çökük yanaklı ve kara gözlüydü. Siyah saçlarının şakakları giriye çalmıştı ve Donna Vorchenza'nın en güzel odasına oraya aitmiş gibi rahat bir tavırla giriyordu. Ceketi, pantolonu, uzun çorapları, ayakkabıları, eldivenleri ve yeleği baştan aşağı griydi. Yalnızca göğsünün üstüne gelişi güzel bağladığı fularların bir rengi vardı. Hepsi de kan kırmızısıydı. Kalbi hızla atmaya başlayan Donna Vorchenza bir elini göğsüne koydu ve hayretle baka kaldı. Yabancı sadece sırtına ok yemeden kapıyı açmakla kalmamıştı. Aynı zamanda arkasında başka biri daha vardı. Parlak gözlü, saçları seyrelmiş genç bir adam. Gri ağırlıklı benzer kıyafetler giymişti ve onu diğerinden ayırt eden tek şey ceketinin parlak kırmızı manşetleriydi. ''Siz de kim oluyorsunuz?'' diye gürledi Vorchenza ve yılların zayıflattığı sesi bir anlığına eski güçlü tınısını kazanır gibi oldu. Kadın yumruklarını sıkarak koltuğundan kalktı. ''Buraya nasıl çıkabildiniz?'' ''Bizler sizin hizmetkarlarınızız, Lady Vorchenza. Nihayet münasip olduğu şekilde size saygılarımızı sunmaya geldik. Şimdiye kadarki kabalığımızı mazur görün. Küçük krallığım şu aralar çok yoğun günler geçiriyor.''
''Seni tanımam gerekiyormuş gibi konuşuyorsun efendi. Sana ismini sordum.''
''Pek çok ismim var.'' dedi yaşlıca adam, ''ama şimdilerde bana Caparazza diyorlar.'' ''Yanımdaki de kendini şahinci olarak adlandıran iş ortağım. Bu güzel solaryumunuza nasıl çıktığımıza gelince.'' Adamın bir işaretiyle şahinci avucu Donna Vorchenza'ya bakacak şekilde sol elini kaldırdı. Ceketinin yeni sıyrıldı ve bileğindeki siyah renkli üç kalın çizgi açığa çıktı.
''Tanrılar aşkına!'' diye fısıldadı Vorchenza. ''Bir bağlı büyücü.''
''Aynen öyle.'' dedi Caparazza. Bunun için beni affedin ama uşaklarınızın bizi buraya kadar çıkarmalarını ve de sizi önceden rahatsız etmeksizin karargahınıza kadar gelmemizi sağlamanın yegane yolu ortağımın sanatından faydalanmak gibi gözüküyordu.
Artık yeterince rahatsızım diye çıkıştı kadın. Burada bulunmanızın amacı nedir?
Ortağımın ve benim Dük'ün örümceğiyle oturup sohbet etmemizin vakti gelmişti de geçiyordu bile dedi Ratsa.
Sen neden bahsediyorsun? Burası benim kulem. Uşaklarım hariç burada hiç kimse bulunamaz.
Doğru dedi Kaparatsa ve küçük düzmecenizi karşımızda sürdürmemize hiç gerek yok Leydim.
Büyük bir hata yapıyorsun dedi Dona Vorcenza soğuk ve sakin bir tavırla.
Peki öyleyse arkanızdaki dosyalar ne oluyor? Yemek tarifleri mi? Koltuğunuzun yanındaki notlar ne? Bu yılın yeni moda elbiseleri limana gelir gelmez Stephen Reinhardt onların kesimleri ve renkleri hakkında size düzenli raporlar mı veriyor? Haydi ama Leydim, bilgi toplamak için son derece sıra dışı yöntemlerim vardır ve man kafa değilimdir. Bulunacağınız daha başka inkarları şahsıma yapılmış kasıtlı birer hakaret sayacağım.
Ben de buradaki davetsiz varlığını öyle sayıyorum dedi Dona Vorcenza kısa bir süre düşündükten sonra.
Keyfinizi kaçırdım dedi Ratsa ve bunun için özür diliyorum. Ama o keyifsizliği kaba kuvvetle desteklemenizin bir yolu var mı? Uşaklarınız huzur içinde uyuyorlar. Reinhardt ve diğer tüm gece yarıcılarınız başka yerlerde işime burunlarını sokuyorlar. Bizimle yalnızsınız Dona Vorcenza. O yüzden niçin medenice konuşmayalım? Buraya medeni olmak ve açık sözlülükle konuşmak için geldim.
Vorcenza onu bir süre soğuk bakışlarla süzdü. Sonra da eliyle solaryumun koltuklarından birini işaret etti.
Otur bakalım efendi intikam. Ama korkarım ortağın için rahat bir koltuk yok.
Dert değil dedi Şahinci. Yazı masalarından çok hoşlanırım.
O kapının yanındaki küçük yazı masasına kurulurken Ratsa da odanın içerisinde yürüdü ve Dona'nın karşısına oturdu.
İntikam uygun bir isim. Peki onu elde edebildin mi? Ettim dedi Kapa Ratsa neşeyle ve söylendiği kadar iyi olduğunu öğrendim.
Kapa Barsabi'ye kin mi güdüyordun?
Evet güdüyordum. Bu yüzden oğullarını gözlerinin önünde öldürdüğüm ve sonrasında da onu çok sevdiği köpek balıklarına yem ettiğim söylenebilir.
Aranızda eski bir husumet mi vardı?
20 yıldır Van Carlo Barsabi'nin mahvoluşunu hayal ediyordum dedi Ratsa ve şimdi o mahvı sağlayıp onun yerine geçtim. Bu olay size külfet olduysa üzgünüm ama üzgün olduğum tek şey bu.
Barsabi iyi bir adam değildi dedi Vorcenza. Acımasız bir suçluydu. Fakat kafası çalışırdı. Diğer kapaların anlamadıkları pek çok şeyi anlardı. Onunla yaptığım anlaşma her iki tarafın da işine yaradı.
Ve o anlaşmanın bozulması yazık olur dedi Ratsa. Gizli barışa saygım sonsuz Dona Vorcenza. Ona duyduğum saygı Barsabi'ye duyduğum nefretten bağımsız. Anlaşmanın aynı şekilde devam etmesinden yanayım. Hatta Barsabi'nin yerini aldığım gece o yönde emir verdim.
Casuslarım da bana öyle söylediler dedi Dona Vorcenza. Ama bunu daha önce bizzat senin ağzından duymayı yeğlerdim.
Gecikme kaçınılmazdı dedi Ratsa ama işte buradayım. Görgü kurallarıyla aramın berbat olduğunu açık açık itiraf ediyorum. İzin verin bunu telafi edeyim.
Nasıl?
Dük'ün değişimler günü şölenine katılmayı çok isterim dedi Ratsa. Oldukça iyi giyinir ve rol yaparım. Bağımsız çalışan bir beyefendi olarak tanıtılabilirim. Sizi temin ederim ki kuzgun yuvasındaki hiç kimse beni tanımaz. Çocukken bu kuleleri hayranlıkla seyrederdim. Bir kerecik olsun Kamor'un soylularına yakışır şekilde saygılarımı sunmayı arzuluyorum. Üstelik hediyesiz gelmeyeceğim. Hatta aklımda epey müsrifçe bir fikir var.
Bu, dedi Dona Vorcenza yavaşça, biraz fazla ileri gitmek olur. Bizler ayrı dünyaların insanlarıyız Kaparatsa. Ben hırsızların cümbüşlerine geliyor muyum?
Ama casuslarınız geliyor, dedi adam neşeyle.
Artık değil. Söyle bana neden onları sürgün ettin? Halkının arasında dönekliğin cezası ölümdür. Adamları gırtlaklarının kesilmesinden kurtaran şey neydi?
Sahiden de ölmelerini mi yeğlerdiniz Dona Vorcenza?
Hayır cevabını verdi kadın. Ama davranışının altında yatan sebepleri merak ediyorum.
Şahsen ben o sebeplerin apaçık meydanda olduğunu sanıyordum. Kendimi bir dereceye kadar güvene almalıyım. Barsavi'nin yaptığı gibi casuslarınızın ayak altında dolanmalarına izin veremezdim. Tabii sizi gereğinden fazla kışkırtmak istemediğim için dostane bir jest olarak yaşamalarına göz yumdum. Donna Vorcenza dedi Ratsa, hiç vakit kaybetmeden adamlarımın arasına yeni casuslar sokmaya başlayacağınızdan eminim. Buna hiç itirazım yok. En iyi plan yapan kazansın. Ama sohbetimizin asıl konusunun dışına çıkıyoruz.
Caparazza dedi Donna. Hisleri incinmesin diye tunturaklı sözler edilmesi gereken birine benzemiyorsun. O yüzden açık konuşacağım. Tüm Camor'un iyiliği adına gizli barışı korumak için ikimizin arasında bir iş ilişkisi kurulabilir. Hatta uygun biçimde davet ve eşlik edilmen halinde seninle burada görüşmeye bile razıyım. Fakat seni dükün huzuruna çıkarmam mümkün değil. Senin mevkiindeki birini onunla görüştüremem.
İşte bu tam bir hayal kırıklığı dedi Caparazza. Ama Dük Giancana Meraggio'yu, yani Selefim'in hizmetlerinden pek çok kez yararlanmış birini misafir olarak ağırlayabilir, öyle mi? Ve Barsavi'nin çeteleriyle yapılan anlaşmalardan kar sağlayan diğer pek çok nakliye ve finans girişimcisini de. Gizli barış Camor'un tüm soylularına yarar sağladığına göre ben de bir bakıma onların hizmetkarı sayılırım. Hoşgörüm onların ceplerini dolduruyor. Gerçekten de bir süre göze batmadan açık büfenin başında oyalanamayacak ve kutlamayı seyrederek hoşça vakit geçiremeyecek kadar aşağılık bir yaratık mıyım? Gökbahçeyi biraz gezerek merakımı gideremez miyim?
Caparazza dedi Donna Vorcenza, ses vermeyen bir vicdanın tellerini çekiştiriyorsun. Yumuşak kalpli olduğum için dükün örümceği yapılmadım. Niyetim sana hakaret etmek değil, cidden, ama bırak durumu şu şekilde açıklayayım. Daha bir haftadır kapasın, hakkında yeni yeni fikir edinmeye başladım. Benim için hala bir yabancısın. Bundan bir sene sonra da yönetimde olursan ve dürüst vatandaşlar arasında istikrarı sağlayıp gizli barışı korursan, işte belki o zaman teklifin değerlendirilebilir.
Yani böyle mi olmak zorunda?
Evet, şimdilik böyle olmak zorunda.
Yazık dedi Caparazza. Teklifimi reddetmeniz beni tahmin edebileceğinizden daha çok üzdü. Bu güzel şehrin soylularına sunmak için gelecek seneyi bekleyemeyecek hediyelerim var. Özür dileyerek reddinizi reddetmek durumundayım.
O da ne demek oluyor?
Şahinci. Bağlı büyücü elinde bir tüy kalemle Donna Vorcenza'nın yazı masasından kalktı ve parşömen yapraklarından birini önüne koydu.
Donna Vorcenza dedi kalın ve burgulu bir el yazısıyla parşömene bir şeyler yazarak. Angia Vesta Vorcenza'ydı değil mi? Ne kadar güzel bir isim. Ne kadar güzel, ne kadar gerçek bir isim.
Sol elindeki gümüş ipliği ileri geri oynattı, parmakları uçarcasına hareket ederken sayfadan gümüşi mavi renkli tuhaf bir parıltı yükselmeye başladı.
Angia Vesta Vorcenza kelimeleri o ateşle çevrelendi ve odanın karşısındaki Donna inleyerek başını tuttu.
Nezaketsizce yollarla talebimi üstelediğim için üzgünüm Donna Vorcenza dedi Caparazza. Ama beni ağırlamanın Dük'e çok büyük bir avantaj sağlayacağını görmüyor musunuz? Kusura bakmayın ama onu ayaklarının altına sereceğim hediyelerden mahrum bırakmak istediğinizi hiç sanmıyorum.
Ben öyle bir şey...
Evet dedi Şahinci. Ah evet. Bu fikir akılına yatıyor. Caparazza'nın en samimi duygularla değişimler günü şölenine davet edilmesini sağlamak sana büyük bir mutluluk verecek. Elinde tuttuğu parşömendeki sözcükler daha çok parıldamaya başladı.
Caparazza dedi Donna Vorcenza ağırar. Elbette ki dükün konukseverliğine razı olmalısın.
Reddedilemezsin dedi Şahinci. Caparazza davetini asla geri çevirmemeli. Hayır cevabını kabul etmeyeceksin, işte o kadar.
Hayır cevabını kabul etmeyeceğim.
Ben de öyle bir cevap vermeyeceğim dedi Ratsa. Çok naziksiniz Donna Vorcenza, hem de çok. Peki ya hediyelerim? Dük'e sunmak istediğim birbirinden güzel dört heykelim var. Üstelik onu rahatsız etmeme hiç gerek yok. Adamlarım sizin işbirliğinizle onları şölenin bir yerine bırakıp gidebilirler. Vakti olduğunda da dikkatini hediyelerime çekebiliriz.
Ne kadar hoş, dedi Şahinci. Bu teklif çok hoşuna gitti. Hiçbir şey beni bundan daha mutlu edemez Kaparatsa. Çok incesin.
Evet, dedi Kaparatsa, öyleyimdir. Hem de nasıl? Gevrek gevrek güldü. Sonra da koltuğundan kalkıp Şahinci'ye el etti.
Bu sohbetten çok memnun kaldım, Dona Vorcenza, dedi bağlı büyücü. Değişimler gününde Kaparatsa'yı görmeyi ve önemli hediyelerini kuzgun yuvasına çıkarması için ona her türlü yardımda bulunmayı iple çekiyorsun.
Parşömeni katlayıp yeleğinin ceplerinden birine koydu. Sonra da gümüş ipliğiyle birkaç hareket daha yaptı. Dona Vorcenza birkaç kez gözlerini kırpıştırdı ve derin bir nefes aldı.
Kaparatsa, dedi, hemen gitmek zorunda mısın? Bu akşam seninle konuşmak hoş bir değişiklik oldu.
Ben de sizi harika bir ev sahibesi olarak gördüm, Lady Vorcenza.
Ratsa sağ ayağını öne çıkarıp saraylara layık bir reverans yaptı. Fakat işlerim başımdan aşkın, gidip onlarla ilgilenmeli ve sizi de sizinkilerle baş başa bırakmalıyım.
Öyle olsun sevgili çocuğum.
Vorcenza ayağa kalkacak gibi olduysa da Ratsa ona yerinde kalmasını işaret etti. Hayır hayır, benim için kendinizi yormayın. Fevkalade kulenizden kendi başımıza çıkabiliriz. Lütfen ben sizi rahatsız etmeden önce neyle meşgulseniz ona dönün.
Kesinlikle rahatsız olmadım, dedi Dona Vorcenza. Öyleyse değişimler gününde görüşecek miyiz? Davetimi kabul ediyor musun?
Evet diyen Kaparatsa arkasına döndü ve solaryum kapısından çıkmadan önce kadına bir tebessüm bahşetti. Davetinizi seve seve kabul ediyorum. Değişimler gününde kuzgun yuvasında görüşmek üzere, hoşça kalın.
52. ayrımın sonu. Sayfa 491.